Efendi, Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr. İnnel insâne lefî husr. İllel lezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakk. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde insanda şecaat özelliğinden söz ettik ve dedik ki şecaat korkulması gereken şeyden korkmamak ve kaçınmak gereken şeyden kaçınmaktır. Gerçek şecaat ve korkusuzluk yüce Allah'a iman etmekten kaynaklanır. Mümin ve Allah'a tevekkül eden insan yüce Allah'ın sonsuz gücüne dayanarak cesur olur ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsan Allah'tan korkarsa Allah da her şeyi ve herkesi ondan korkutur ve kim Allah'tan korkmazsa Allah da onu her şeyden ve herkesten korkutur.
Şecaatin karşı noktasında korku vardır. Korku, insanların hezimete uğraması ve zillete düşmesinin en önemli etkenlerinden biridir. Korku sadece savaş meydanında değil, siyaset meydanında, toplumda, hatta bilimsel alanlarda ve tartışmalarda da temel rolü ifa eder. İmam Ali Aleyhisselam çok kısa ve güzel bir vecizesinde şöyle buyurur. Şecaat izzettir ve korku, aşikar zillet.
Korku insanları sorunlarla mücadelede ve yaşamı yolundaki engelleri bertaraf etme konusunda güçsüz yapan ve çaba harcama yeteneğini elinden alan insanın psikolojik ruh hallerinden biridir. Gerçi korku bir ölçüde insan kişiliğinin kemale erme sürecinde gereklidir. Bu yüzden korku genellikle uygun olan ve uygun olmayan korku olmak üzere ikiye ayrılır. İdeal ve şayeste korku Allah'tan korkmaktır. Allah'tan korkmak kötü bir şey olmadığı gibi dinin tealimlerinde sık sık vurgulanan bir konudur. Bu korku insan görev ve yükümlülüklerini getirmediği için ilahi adalet mahkemesinde yargılanmak ve orada hesap vermekten sakındığı için insanda oluşan bir korkudur. Bu yüzden Allah'tan bu şekilde korkmak aslında insanın kendi günahlarından korkmasıdır.
İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Sizlerden hiçbiriniz günahlarından başka hiçbir şeyden korkmasın. Dolayısıyla Allah'tan korkmak adalet gücünden korkmaktır. Yüce Allah tarafından İslam peygamberine nazil olan ünlü Cevşen-i Kebir duasında Allah-u Teala hakkında da şu ifade yer alıyor. Ey adaletinden başka hiçbir şeyinden korkulmayan Allah.
Bazen Allah'tan korku yüce Allah'ın sonsuz azametini ve makamını idrak etme yüzünden yaşanan korkudur. Bu korku ilahi yüce makam ve mevkiyi idrak edenlerden başka insanlarda oluşmaz. Kur'an-ı Kerim bu korkuyu alim ve bilge kulların özel duygusu olarak tanımlamakta ve Fatir suresinin 28. ayetinde şöyle buyurmakta. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah korkusunu tüm hikmetlerin başı olarak beyan ediyor. Zira bu tür bir korku insanı kemal ve hak taleplik yoluna yönlendiriyor. İmam Sadık aleyhisselam ise bir hadiste şöyle buyuruyor. Kim Allah Teala'yı tanıyacak olursa ondan korkar ve kim Allah'tan korkarsa bu korku onu Hak Teala'ya itaat etmeye yöneltir ve kendini ilahi adaba göre yetiştirir.
Ancak uygun olmayan korku Allah'tan başkasından korkmaktır. Bu korku insanı büyük işler yapmaktan alıkoyar. Zira büyük işler her zaman büyük sorunlarla beraber olur ve bu sorunların üstesinden gelebilecek insanları ister ve doğal olarak korkak insanlar büyük olamaz ve sonuçta büyük işlerin üstesinden gelemez. Dolayısıyla bu tür insanlar yaşamlarında herhangi bir başarı elde etseler bile bu başarı kısıtlı ve geçici olur ve hiçbir zaman cesaret ve şecaat isteyen büyük bireysel ve toplumsal işlerin yerine getirilmesi gibi olmaz. Bu yüzden İslam dininde korkak insanlarla istişarede bulunmak men edilmiştir. Zira korkak insan içindeki korku yüzünden karşısındaki insanı da büyük işleri yapmaktan sakındırır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam da valisi Malik eşleri korkak insanları danışman olarak kabul etmemesini emretti. Çünkü kararını olumsuz etkileyeceklerini vurguladı. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Korkak insanlar küçük konuları gözünde büyük gösterir.
Uygun olmayan korku insanı huzursuz ve mağdur da eder. Her ne kadar insan bu şekilde korkacak olursa kendisini daha zayıf yapar ve kişiliğine daha büyük darbe indirmiş olur. Ancak eğer bu korkusunu tedavi etmeye çalışırsa o zaman ruhi açıdan sağlığına kavuştuğu gibi saadete ve kemale ermesi de mümkün olur. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Akıllı insanın huzur ve güvende yaşayabildiği halde korku ve kaygı içinde yaşaması caiz değildir. Günümüzde uygun olmayan korkuyu tedavi etmek mümkündür. Korkunun olumsuz ve zararlı etkilerini düşünmek, bu tür rezil sıfatları gidermek için en etkili yöntemlerden biridir. Yersiz korkunun yarattığı zilletin ve yaşamımızda bazı şeylerden mahrum kalmamız gibi sonuçlarının üzerinde düşünmek, yersiz korkudan kurtulmak için uygun yöntemlerden biridir.
İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İşlerin akıbetini düşünmek insanı helak olmaktan kurtarır. Korkuyu tedavi etmenin bir başka yolu ise korkutan sahnelere girmek ve sürekli bu tür sahnelerle karşılaşmaktır. Bu konuda İmam Ali aleyhisselamın vecizesinde çok güzel bir şekilde şöyle ifade edilir. Bir şeyden korktuğun zaman üzerine atıl. Çünkü o korku üzerine atılmaktan daha korkunçtur. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Adresi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık turizmi. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi isimli dizi sohbetimizin 12. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda bulunan Kiş Hastanesi ile ilgili konuşacağız. Kiş, İran'ın güneyinde yer alan Fars Körfezi'nin büyük adalarından biridir. Bu ada, kuzeyden İran'ın karasularına, doğudan Hürmüz Boğazı'na, güneyden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve batıdan Bahreyn ve Suudi Arabistan'a bağlanmaktadır. Kiş Adası'nın yüz ölçümü 91 kilometre kare kadardır. Ada 43 kilometre sahil hattına sahiptir. Kiş Adası hurma ağaçları, meskiti ağacı, hünnap ve okaliptüs ağaçları ile doludur. Bu ada bölgedeki diğer adalar gibi rutubetli ve sıcak havaya sahiptir. Kiş Adası'nın yağmurlu mevsimi ise dağınık bir şekilde yağışlara sahne olan kış mevsimidir. Dünyada saf oksijeni en çok olan 4 bölgeden biri de Kiş Adası'dır. Tarihi kitaplardan ve kaynaklardan yola çıkarak Kiş Adası'nın Hahamenişiler ve daha sonra da Part İmparatorluğu ve Sasaniler döneminden itibaren İran'ın kontrolünde olduğu, tarih boyunca hep farklı imparatorluklar ve devletlerin ilgi odağında olduğu anlaşılmaktadır. Son 100 yılda bu adaya özel bir önem verilmiştir. 1982 yılından beri Kiş Adası, İran'ın ilk serbest ekonomi bölgesi olarak tanınmıştır. Bu adanın ekonomisi ise turizm ve ticarete dayanmaktadır. Kiş Adası eşsiz güzelliğiyle İran'daki en önemli turistik bölgelerden sayılıp yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistleri de her daim kendine çekmektedir. Bu ada 1968'de yapılan Uluslararası Havalimanı ile de tanınmaktadır. Bu havaalanını inşa eden mühendisler ve mimarlar Hawaii ve Akdeniz sahillerindeki mekanlardan esinlenerek bu havaalanını inşa etmişlerdir. Havaalanı iç ve dış uçuşların gerçekleştirdiği 4 terminalden oluşmaktadır. Ortalama yıllık olarak 1 milyon 700 bin turist bu adayı ziyaret ederek adanın eğlence ve turistik imkanlarından yararlanıyorlar. Ada şehrin tarihi ve turistik cazibelerinden geleneksel sarnıçlar, Yunanlılar gemisi, Kariz yeraltı şehri, Harire tarihi kenti ve benzeri noktalara değinmek mümkün. Su sporları da Kiş'e gelen turistlerin en çok ilgisini çeken alanlardan biridir. Bu ada dünya plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Kiş Adası turizm alanında İran için önemli bir nokta sayılmaktadır. Bundan dolayı Kiş Sağlık ve Tedavi Merkezleri kurulması açısından ilgi odağında olmuştur. Hali hazırda Kiş Adası'nda Kiş Hastanesi adı ile bilinen yerli ve yabancılara hizmet veren büyük ve donanımlı bir hastane faaliyet yapmaktadır. Kiş Hastanesi 1993 yılında 32 yataklı bir hastane olarak faaliyete başlayıp daha sonra 2013 yılında geliştirme ve genişletilme projesi çerçevesinde 3. fazı da açılarak 64 yatakla faaliyetine devam etti. Hastane İran Sağlık Bakanlığı'nın 2015 akreditasyon ve değerlendirmelerine göre 1. derece kaliteli hastane olarak seçilip tıbbi teşhis alanındaki laboratuvarlar arasında ve yoğun bakım ünitesi ve kroner yoğun bakım üniteleri açısından İran çapında ilk sıraya yerleşmiştir. Kiş Hastanesi genel bir hastanedir. Bu hastane ortopedi, dirsek ve dirsek eklemleri cerrahileri, beyin ve sinir ameliyatları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları tedavisi, estetik ve kadın cerrahileri alanında kaliteli düzeyde faaliyet göstermektedir. Hastanenin tedavi bölümlerinin yanı sıra lazer tedavi, endoskopi ve kolonoskopi, fizik tedavi, ekokardiyografı, kalp masajı, taş kırma, kemik yoğunluğunu ölçme, analiz, eczane ve diğer tedavi hizmetleri de verilmektedir. Ayrıca hastanede izole solunum birimi de faaliyet göstermektedir. Bu ünitede Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmıştır. Ünitede solunum sistemlerinde enfeksiyona dayalı hastalıklar yaşayanlar tedavi edilmektedir. Kiş Hastanesi ayrıca Kiş Adası'na gelen yabancı misafirler için de özel hizmetleri bulunmaktadır. Sohbetimizin devamında bu hastanenin Uluslararası Hastalar Departmanı ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Kiş Adası'ndaki uygun tıbbi ve sağlık altyapıları yabancı hastalara da hizmet verme imkanı sağlamıştır. Bu yüzden Kiş Hastanesi sağlık turizmi çerçevesinde gelişmek amacıyla birkaç yıldır Uluslararası Hastalar Departmanı'nı hizmete sokmuştur. Bu hastanede Amerikan, Bahreyn, Kuveyt, Özbekistan, Umman ve benzeri ülkelerden gelen hastalara hizmet verilmiştir. Hastanedeki tıbbi hizmetlerin kalitesinin ve masrafların uygun olması, ayrıca uzman kadrosu ve vizesiz giriş yapabilmek imkanından dolayı yabancı hastaların akınına uğramaktadır. Hastanenin VIP bölümü 3 donanımlı odadan oluşmaktadır. Bu odalarda hastanın ailesi için gereken imkanların da sağlanmasına çalışılmıştır. Bu bölümü İngilizce, Arapça, Türkçe ve benzeri yabancı dilleri olan tecrübeli hemşireler yönetiyorlar. VIP bölümü hastanın kendini evinde hissedecek gibi tasarlanmış ve donanımlı olarak hizmet vermektedir. Kiş Hastanesi bu adanın sağlık turizm sektörünü geliştirmek amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'ta da Kiş Hastanesi şubesini inşa etmiştir. Buna ilaveten halihazırda da Afganistan'ın birkaç kentinde şubeler ve büroların işe başlaması konuşulmaktadır. Böylece bu ülkelerdeki hastalar da bu bürolar ve temsilciliklere başvurarak İran'a yolculuklarını ayarlayıp Kiş Hastanesi ile ilgili bilgi edinebilirler. Sohbetimizin devamında Kiş Hastanesi ile daha yakından tanışmak için hastanenin Uluslararası Hastalar Departmanı uzmanlarından Bayan Yazdan Şenas'ın sözlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri. Hep birlikte dinleyelim.
بنامه خدا من فرشته یزدانشناس هستم مسئول آیپیدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش واقع در جزیره زیبای کیش استان کیش
از آدم فرشته یزدانشناس Güzel Kiş Adası'nda Kiş Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı IPD'nin sorumlusuyum. Kiş Hastanesi yaklaşık 5 yıl önceden beri bu departmanı hizmete sunmuştur. Şimdiye kadar daha çok Umman ve Irak'tan hastalarımız olmuştur. Ancak Almanya gibi Avrupalı ülkeler ve hatta Amerika, Kanada ve Güney Afrika'dan tedavi için hastanemize gelen hastalarımız olmuştur. 5 yıllık faaliyetimiz süresince yaklaşık 1500 kişi bize total analiz, yatırılarak tedavi ve cerrahi alanlarında bize başvurmuşlardır. Tabii bizim hastanemiz daha çok estetik cerrahileriyle tanınmıştır. Ancak üroloji, ortopedi, kadın ve genel cerrahiler alanında da ciddi faaliyetler yürütmektedir. Kiş Adası'nın avantajlarından biri de Fars Körfezi'nde yer alması ve bu yüzden asıl hedef ülkeler sayılan Umman ve Irak'a çok yakın olması, ayrıca Umman'dan bu adaya sadece 30 dakika süren uçuşların gerçekleştirilmesidir. Uçuşlar haftada 3 kez gerçekleştirilmektedir. Adaya girmek için vizeye ihtiyacınız yoktur. Bu da turistler için en cazip noktalardan biridir. Demin de söylediğim 5 yıl boyunca bize başvuran 1500 kişinin 500 kadarı Umman'dan bize başvurmuştur. Bunlar daha çok check-up ve cerrahi ameliyatlar için buraya gelmişlerdir. Halihazırda hastanemizin Uluslararası Hastalar Departmanı'nda özel ve VIP hizmetler verilmektedir. Hem hasta kabul, hasta yatış ve taburcu hem de genel olarak tedavi sürecinde zaman kaybını önlemek için özel hizmetler verilmektedir. Arapça ve İngilizce bilen iki üst düzey tercümanımız hasta kabul aşamasından hastanın taburcu olduktan sonra kontrollerinin yapıldığı döneme kadar bize yardımcı oluyorlar. Hastaların hastaneden ayrıldıktan sonra kontrolü, telefon aramaları, e-posta veya WhatsApp üzerinden yapılıyor. Kiş Hastanesi, sağlık turizmini geliştirme çerçevesinde turizm acentelikleri ve aracı şirketler ile de geniş çaplı müzakerelerin ardından sözleşmeler imzalayarak Umman'da bile temsilcilikler kurmuştur. Kiş Hastanesi şimdiye dek İslami Ülkeler Uluslararası Turizm Fuarı'nda bu alanda 5 seçkin markası arasında yer almayı başarmıştır. Tabii bu süreç içerisinde hastanemizi uluslararası standartlara yakınlaştırmak için çok büyük bir çaba gösterilmiştir. Hali hazırda kaliteli hizmetleri çok uygun ve hatta düşük masraflı bir şekilde verdiğimizi söyleyebilirim. Böylece Kiş Adası'nın turizm sektörüne de yardımcı olduğumuzu söyleyebilirim. Değerli dinleyiciler, Uluslararası Kiş Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı Bayan Yazdan Şenaz'ın sözlerini birlikte dinledik. Siz kıymetlerimiz de hastanenin hizmetleri ve tedavi masrafları ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu sorularınıza 0098-74-44-45-94-00 ila 10 numarasını arayarak cevap bulabilirsiniz. Ayrıca kishospitalfz.com/home/en sitesine başvurarak bu hastane ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra pd@kishospitalfz.com e-posta adresi ile de sorularınızı bu hastane yetkililerine yöneltebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı dizi sohbetimizin 12. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 33. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Baba, Kur'an-ı Kerim'i kim başına koyarsa çok muhteşem ve onurlu bir taç olacağından emindi. Baba sürekli Allah Teala katına yalvarıp yakarıyor ve ona Kur'an-ı Kerim'e adayıca bir evlat vermesine niyaz ediyordu. Yüce Allah da babanın bu duasını icabet etti ve ona ta çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim hafızı olan ve daha sonralara da adı Mısır'ın en üstün 10 karisi arasında yer alan bir erkek evlat inayet buyurdu. Ve bu evlat Şeyh Muhammed Mahmud Tablavi'den başkası değildi.
Afvahun teşrabu min vahyir rahmani ve rabbuka yemnehuha يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
Baba Muhammed'in veladetine çok sevindi. Baba en çok da Allah-u Teala onu Kur'an'ı bir evlat verdiği ve ona özel inayette bulunduğunu hissettiği için mutluydu. Muhammed Mahmud Tablavi henüz 4 yaşındayken babası Mahmud'un çabaları ile köyün mektebine girdi ve 10 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı oldu. Genç Muhammed daha sonra da tecvid ahkamını öğrenmeye başladı ve 12 yaşından sonra çeşitli meclislerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile adını duyurdu. Muhammed Mahmud Tablavi, büyüklerin ve yetkililerin ve seçkin şahsiyetlerin yas merasimlerine davet ediliyor ve ünlü karilerin yanında yer alıyordu.
Muhammed Mahmud Tablavi zamanla Cizre, Kahire ve Kalyubiye kentlerinde adını duyurdu. Genç Muhammed güçlü sesi ve tilavette güzel yaratıcılığı sayesinde bazen 2 saati aşkın bir süre hiç yorulmadan Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu. Nitekim onu dinleyen insanlar da sürekli tilavet etmeye devam etmesini istiyor ve büyük bir coşku ile teşvik ediyordu. Üstad Tablavi'nin sesi güçlü, güzel ve gürdü ve Kur'an-ı Kerim'i çok güzel tilavet ediyordu. Üstad Tablavi kat ettiği zorlu yolu şöyle anlatıyor. Ben küçük ve tanınmayan bir kari olarak işe başladım ve her kari gibi zorluklara katlandım ve engebeli yolları aştım ve hayatın dalgaları yüzüme vururken yılmadan yoluma devam etti.
Üstad Tablavi ta gençlik çağından itibaren sürekli meşhur karilerin sesini dinliyor veya bu karilerin Kur'an-ı Kerim tilavet meclislerine katılıyordu. Üstad Rafet, Üstad Ali Mahmud, Üstad Muhammed Selami, Üstad Behtimi ve Üstad Mustafa İsmail gibi ünlü karilerin tilavetleri onun için ilerleme ve gelişme doğrultusunda sürekli tekrarlaması ve öğrenmesi gereken dersler gibiydi. Üstad Tablavi gençlik çağında El Esher'e bağlı Kariler Okulu'na katıldı ve burada 6 yıl boyunca eğitim gördü. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmi ve teknikleri ve kurallarına hakim oldu.
Üstad Tablavi gençlik çağında Kahire'de üne kavuştuktan sonra herkes onu Mısır Radyosu'nun sınavına katılmaya teşvik ediyordu. Gerçi Üstad Tablavi güçlü bir kariydi ve halk onun sesini duymaktan büyük zevk alıyordu. Ama yine de Mısır Radyosu'na katılmak ve orada tilavet etmek için büyük zorluklara katlandı ve başka karilere kıyasla daha fazla emek sarf etti. Nitekim bu uğurda da sergiledi, sabır ve tahammül gücü başka karelerin de takdirini de topladı. Üsa Tablavi 9 kez radyo sınavını kazanamadı ve en son 10. sınavda gerektiği puanı kazanarak Mısır Radyosu'na katıldı.
Sonunda Üstad Tablavi 1970 yılında Mısır Radyosu'na girmeyi başardı ve radyoda tilavet etmeye başladıktan sonra birden büyük bir üne kavuştu ve çeşitli ülkelerden davetler almaya başladı. Üstad Tablavi 80'den fazla ülkeye seyahat etti. Özellikle mübarek Ramazan ayı başta olmak üzere birçok ülkede resmi Kur'an-ı Kerim meclislerinde tilavet etti ve Kur'an-ı Kerim hayranlarından büyük ilgi gördü. Üstad Tablavi Fars Körfezi ülkeleri ve İran'a da geldi ve unutulmaz tilavetler gerçekleştirdi.
Üstad Tablavi Mısırlı büyük kari Üstad Mustafa İsmail vefat ettikten sonra 1979'dan 1982 yılına kadar Mısır'ın El-Eser Camii'nin karisi oldu ve 1982 yılında Kariler Birliği Başkanı seçildi. Üstad Tablavi, Üstad Şahişa vefat ettikten sonra da karilerin ve hafızların yüksek temsilcisi olan Nakibul Kurra mevkiine atandı. Bu mevki Mısır'da seçkin karilerin en yüksek mevkiydi.
Tahran Radyosu.
Üstad Tablavi'nin sesinin en belirgin özelliklerinden biri gür ve yoğun olmasıydı ki bu da tilavetine ayrı bir güzellik katıyordu. Üstad Tablavi'nin tilaveti hoş, coşkulu, eşsiz ve farklı bir tarzdaydı ve tarzı başka karilerin tarzına benzemiyordu. Gerçekte Üstad Tablavi halkın sevdiği yeni bir tarz geliştirmiş ve bu tarzı da çok güzel bir şekilde yerine getiriyordu.
İranlı Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Hakemi Kasım Razi bu konuda şöyle diyor. Üstad Tablavi'nin tilavetleri hoş ve melodikti. Sesi çok güzel ve özel cazibesi vardı ve tilavetleri Kur'an-ı Kerim mahfillerini coşturuyordu. Üstad Tablavi'nin harmonik ritmi ve temposu özellikle kalın perdelerde güzelliği ve yüksek seslerden kaçınması onun tilavetini eşsiz ve has yapmıştı.
Üstad Tablavi'nin başarılı olma sırrı olarak üzerinde durduğu noktalardan biri, başta çocukluk çağındaki hocası olmak üzere çevresindekilerin onu sürekli teşvik etmeleriydi. İnsanın çevresindekilerin çocukluk çağında yeteneklerin ortaya çıkmasında nedenli rol ifa ettikleri gerçeği üzerinde durması gereken noktalardan biridir. Belki de bizlerin çocuklarımızın dini eğitimine yüzeysel bakışımızı ve yaklaşımımızı değiştirebilir.
Üstad Tablavi bu konuda şöyle diyor. Ben Kur'an'ı yeteneğiminin gelişmesine birçok insana da borçluyum. Ben her zaman babama, hocama, sınıf arkadaşlarıma beni cesaretlendirdikleri ve çocuk olduğum halde beni dinleyerek bana yetenekli bir kari olduğumu sürekli hatırlattıkları için dua ediyorum. Hocamın bana, "Muhammed sen yeteneklisin, sesin cidden çok güçlü" demesini asla unutmuyorum. İnsanların fıtratını bilen ve bizi birbirimizden ayırt eden hocamız şöyle diyor. "Muhammed Tablavi'nin kalın sesi var, falanca kişinin şöyle sesi var" vesaire. Ve beni sürekli sesim için teşvik ediyor ve özel ilgi gösteriyordu. Hocam daima beni kontrol ediyor ve ezberlememi titizlikle takip ediyordu.
Mısırlı ünlü kari Üstad Tablavi'nin oğlu İbrahim Tablavi şöyle anlatıyor. Babam özellikle ömrünün sonlarına doğru bize sürekli ilahi takvayı ve hayırlı sonumuz olmasını tavsiye ediyordu. Babam ömrünün son yılını itikaf etmekle geçirdi. Sürekli Kur'an-ı Kerim tilavet ederek koronavirüs belasının bertaraf olması için dua etti. Babam oruçluyken iftardan önce vefat etti.
Üstad Muhammed Mahmud Tablavi 5 Mayıs 2020'de bir süre hasta yatağında kaldıktan sonra 86 yaşında Kur'an-ı Kerim'i yüreğinde taşırken Hakk'a yürüdü.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuri.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şarkıyatçılar açısından İslam peygamberi.
Değerli dinleyiciler, şarkıyatçılar açısından İslam peygamberi isimli seri sohbetimizin 18. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Alman asıllı İsviçreli çağdaş din araştırmacısı, İslamolog, şair, filozof ve düşünür Fridtjof Schoen'u tanıtmak istiyoruz.
Fritjof Schön, Alman asıllı İsviçre ahalisinden bir din araştırmacısı, İslamolog, şair, filozof, alim ve düşünürdür. Schön 1907 yılında İsviçre'nin Basel kentinde Alman asıllı bir ailede dünyaya geldi. Babası müzisyendi, bu yüzden sanatla iç içe olan bir ailede yetişti. Aile ortamında musikinin yanı sıra diğer sanat dallarına, özellikle de edebiyata önem verilmesinden dolayı hayatının daha sonraki evrelerinde Avrupa edebiyatına ve daha sonra da Doğu'nun tercüme edilmiş edebiyatına yöneldi. Bu dalda büyük başarı elde eden Schön, bu sürecin ardından metafizik ve karşılaştırmalı edebiyat hocasına dönüştü.
Schön, Arap dünyası araştırmalarının ardından İslam'a yöneldi. Bu ilgi onun resmi olarak Paris'te 1932'de Müslüman olmasına yol açtı. O dönemde Schön Paris'te çalışmaktaydı. İslam'ı kabul ettikten sonra Schön kendisi için Şeyh İsa Nureddin Ahmet ismini seçti. İsviçreli şair ve İslamolog Müslüman olma hikayesini şöyle anlatmaya başlıyor ve bir gün hangi dinin daha mükemmel olduğunu düşündüğünü söylüyor. Allah'a dua edip belli bir günde öğleden önce Allah tarafından ona bir belirtinin ve işaretin gönderilmesini istiyor. İşte aynı günde saat 11.45'te dairesini terk edip adım adım caddeye doğru gidiyor. 10 dakika sonra birdenbire caddede askeri geçit yapan Kuzey Afrikalı Müslüman Süvariler Birliği'ni görüyor. İşte Paris'in ortasındaki bu inanılmaz belirtinin anlamı ona aşikar oluyor. Schön Allah'a verdiği sözü yerine getirip hemen İslam'a yöneliyor.
Schön'un özel hayatı Batı'nın ortasında geleneksel İslami ortamda geçiyor. Onun evinin içi faslı geleneksel evler gibi süsleniyor. Böyle bir ortamda insan kendini tam olarak İslam aleminde hissediyor. Ancak sadece bu görünüşte İslami ortamla yetinmeyip günlük olarak da ibadetlerini tam olarak yerine getiriyordu. Daha genç olduğu çağda İslam peygamberi siyerini izleyerek sadece Ramazan ayında değil yılın birçok gününde de oruç tutuyordu. Şeyh İsa Nureddin Ahmet her gün Kur'an okurdu. Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen Allah'ın isimlerini tevessül edip hayatının son anına dek tekrarlıyordu.
Schön Allah Resulü'nden söz ettiğinde onu İslam'ın ta kendisi görerek şöyle diyor. İslam güç, güzellik ve hakikatin tecellisi olsa peygamberde safa, sağlamlık, kerem ve gücün tecellisidir. Schön hiçbir zaman İslam peygamberi hakkında onun farklı hayatlarının özü ile ilgili bir kitap yazmasa da ancak öz Muhammedi ve kavramları ile ilgili birçok önemli eser geriye bıraktı ve Batı'da herkesten ziyade gayrimüslim bir muhatap için açıklamada bulunmuştur. Schön peygamberin Müslümanlar için önemini açıklamaya çalışmıştır. Müslümanların peygamberlerine ne kadar büyük aşk beslediklerini anlatmaya çalışmıştır.
Fritjof Schön açıklamalarında ilgi çekici nokta ise onun peygamber efendimizi tanıtmayı çalıştığı sırada bir öykücü veya şarkıyatçı kalıbında değil, inançlı ve meraklı bir kişi açısından durumu anlatmasıdır. Böylece cümlelerinin ruhu ve canının ta derinliklerinden yansıtıldığı açıkça ortadadır. Schön şöyle yazıyor. Peygamber Efendimizin aşkı ve merhameti İslami maneviyatın hakiki bileşenidir. Müslümanlar peygamberleri vücudunda ezeli faziletlerin örneklerini görmüşlerdir. İlahi ve vasıflar ve güzelliklere yol açan faziletleri görmüşlerdir. Onu yegane Allah'a götüren bir kılavuz olarak görüyorlar. Bu yüzden Müslümanlar onu seviyorlar. Hatta hayatlarının en ufak ayrıntısında bile onu örnek alıyorlar.
Şunun Peygamber Efendimiz hakkındaki araştırmaları, hakiki Muhammed'i İslam ile eşsiz bir şekilde bağ kurmasına ve doğruğa ulaşmasına neden oluyor. Bu konuyu onun Nübüvvet Özünün Sırrı eserinde görmek mümkün. Bu araştırma belgesi gerçekte Peygamber Efendimiz'in hakiki ve batını karakteriyle ilgilidir. Tabii şu anda İslam peygamberi ve sünnetleri ile en iyi şekilde tanınmış ve ondan hadisler bile nakletmiş ve İslami hayatta sünnet kavramı ile ilgili de konuşmuştur.
Şuna göre Peygamber Efendimizin ruhani gerçeği insani ve yeryüzündeki kılıflarda görülmektedir. Zaten İslam peygamberi yasa ve şeriat belirleyici olmuştur. Şun bu hususta şöyle yazıyor. Muhammed'in yüce kutsallığı ve kurtarma gücü onu tam olarak ayırmamıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra Allah'ın yolunda ve gelenekleri doğrultusunda olanların da yapıcı insanlar olduğunu anlıyoruz.
Şun İslam peygamberini açıklarken onun faziletlerine de değinmiştir. Şun açısından Allah Resulü'nün en önemli özelliğinin onun sükuneti, huzuru ve sadakati olduğuna değinerek bir yandan da keramet, şeref, kudret ve kanaat etmek özelliklerine sahip olduğunu söyleyerek bunları bir üçgenin üç farklı yönleri olarak tanımlıyor. Şun bu hususta şöyle diyor. Üçgenin temeline dayanan iki açı dengelidir. Öyle ki temelde birleşiyorlar. Peygamberin zatı da denge ve fanilikten oluşur. İnsanlık açısından dengeli olup Allah karşısında fani olmak anlamındadır bu.
Şun daha kapsamlı bir açıklamada bulunarak şöyle diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin faziletlerinden başka bir fazilet yoktur. Bu yüzden anılan faziletler onu örnek olarak seçenlerde görülebilir. İşte bu kişiler vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ümmeti arasındaki hayatını sürdürmüştür.
Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette ilahi elçi ve alemi parlatan bu ışık ve nur kaynağından farklı şekillerde söz edilmiş ve onun kutsal ve melekutu yüzü bitimlenmeye çalışılmıştır. Kimi zaman peygamberin ismini ant içer ve başka ayetlerde de onu mükemmel bir örnek olarak tanımlar. Kimi ayetlerde peygamber için de rahmet dilenir. Müslümanlar da Allah tarafından onu her zaman anmakla görevlendirilmişlerdir. Namaz kılarken bile onun ismini anmak ve ona salavat getirmekle ve Allah'ın rahmetini ona da dilemekle görevlendirilmişlerdir.
Allah-u Teala ilk önce kendisi ve melekleri ona salat ve salavat getirir. Ardından İslam peygamberinden Müslümanları ona saygı duymasını ve ona salat ve selam getirmesine davet etmesini istiyor. Ahzab suresinin 56. ayetinde ise bu hususta şöyle buyurulmaktadır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun.
Şon, cani gönülden Allah ve meleklerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme getirdiği salat ve selama odaklanıp bu Kur'ani duayı aklı ve ruhunun merkezine yerleştirir ve şöyle yazar. Peygambere salat ve selam getiren ağzını açar açmaz alemi ve ruha, aleme ve akla, her yere ve her merkeze selam gönderir. Öyle ki gönderdiği salat ve selam her yerde ona katlanır ve kendini bu zikre adayan insanın kalbine ve gönlüne döner. Biz de hep beraber Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salat ve selam getiriyoruz.
Değerli dinleyiciler, şarkıyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 18. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
İran Radyo Podcast. Allah'a sığınmak gerek. Ama bu semavi bir musibet değil. İki kadir kıymet bilmez, nankör bir kulun eliyle bu temiz insanların başına gelen dünyevi bir musibettir. Ve bundan kurtulmak için bizzat halkın ayaklanması gerek. Fakat ne yazık ki artık bu ülkede zulme karşı mücadele edecek adil ve güçlü bir yönetici bulunmamaktadır. Değerli dinleyiciler, ünlü hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından hazırlanan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Gazne'de iktidara gelen Türk köleler Abbasiler tarafından destekleniyordu. Abbasiler, İslam peygamberinin halefi olduğunu iddia eden ve 500 yıldan fazla bir süre İslam topraklarının yönetimini üstlenen 3. halife hanedanıydı. Gazneliler defalarca Samanilerin topraklarına saldırı düzenleyerek onlara ağır hasarlar verdiler. Gaznelilerin ön yargıları ve dış görünüşleri, dini konulardaki her türlü düşünce ve muhakemenin inançsızlık ve ateizm olarak değerlendirilmesine yol açmış, alimler ve bilim adamları kafir ve ateist olarak sürekli zulme uğramışlardır. Samanoğulları hükümdarlarının sarayında güven ve rahatlık içinde yaşayan yazar ve alimlerin her biri muhtelif yerlere kaçarak Buhara'yı terk etti. Bütün bu olaylar dönemin en büyük bilim adamı, hekimi ve filozofu İbn-i Sina'nın henüz 19 yaşında olduğu ve Samani Sarayı'nda daha 2 yıldır tanındığı bir sırada meydana gelmişti. Bu kısa süre içinde Samani Sarayı'nın Türk köleleri bu bilge gence büyük kin besleyerek ona eziyet etmeye başladılar. Artık bu nankör köleler iktidara geldikten sonra İbn-i Sina bundan böyle başka adil ve salih hükümdarların himayesinde yaşamak için Samani topraklarını terk etmesi gerektiğini düşünüyordu. Ülkesine barışın gelmesini ümit eden Samani hükümdarı ise defalarca İbn-i Sina'dan Buhara'yı terk etmemesini istemişti. Fakat çok yakın bir zamanda annesi ve babasını kaybeden ve hükümetin durumunun iyileşmesinden de ümidini kesen genç bilim adamı artık kararını vermişti. O, Gazneli Türklerinin saldırılarından uzak kalabilmek için baba evini terk etmek zorunda kalmış, günlerini ve tüm zamanını tasavvuf ehli birinin mezarı üzerine yaptırılan türbede geçiriyordu. Anne ve babasının mezarlarının da türbenin yanında yer aldığını belirten bu Ali, Buhara'daki son günlerini tüm sevdikleriyle birlikte hayatının mutlu ve güzel günlerini yad ederek geçirmek istiyordu. Hicri kameri 389 yılında son Samani hükümdarı Nuh bin Mansur, Gazneli Sultan Mahmud'u üçüncü kez mağlup etti. Fakat Mahmud'un çok geçmeden daha güçlü bir şekilde geri döneceğini biliyordu. Aradan 2 yıl geçti. Buhara halkı yaklaşmakta olan büyük olaylardan habersiz bir şekilde güncel işleriyle meşgullerdi. Bu günlerden birinde sabah vakti bir genç Arif'in mezarından şehre doğru yola çıktı. Ve öğleden önce şehrin iki bilge ve ileri gelenleriyle birlikte bu Ali'nin yanına gittiler. Şehirde artık huzur ve güven sağlandığını, böyle gizli saklı yaşamayı bırakıp artık baba evine geri dönmeleri için ısrar ederler. Fakat bu Ali onlara kötü haberi verdi. Uzak ve yakın şehirlerden birçok insan Arif'in mezarını ziyarete gelip bu Ali'yi birçok haberdar ediyorlardı. O, Gaznelilerin yakında Buhara'ya tekrar saldırı düzenleyeceklerini biliyordu. Hatta dün gece son Samani hükümdarının Arif'in türbesini ziyaret ettikten sonra gizlice Buhara'dan ayrıldığını kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Bu Ali bu talihsiz haberi misafirlerine yavaş yavaş anlatmaya çalıştı. Biraz düşündükten sonra misafirlerine dönerek şöyle dedi. Siz büyüklerin benim boynumda büyük hakkı vardır. Sizlere saygım sonsuzdur. Fakat düşündüğünüz gibi değil. Kötülükler son bulmadı. Başımızdaki belalar bitmedi. Bilmelisiniz ki Gazneli Sultan Mahmud pes etmedi. Horasan'ı ele geçirmiş ve çok yakında da Buhara'ya gelecektir. Sanırım Samani hükümdarının dün gece Buhara'dan ayrıldığını da bilmiyorsunuz. Daha doğrusunu söylemek gerekirse o Buhara'dan kaçtı. Fanatik Türklerin nefretine hedef olan Buhara artık benim açımdan güvenli bir yer değildir. Burada kalmam doğru değil. Yakın bir zamanda bu şehri terk edeceğim. Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimalle Harezm'e giderim. Biliyorsunuz ki Harezm hükümdarları ilim sahibi insanlar olup ilme büyük değer verir ve saraylarında pek çok ilim adamı insanı bir araya toplamışlardır. Öte yandan büyük bilim adamı Ebu Reyhan Biruni'yi de ünlü mutasavvuf Ebu Said Ebu'l-Hayr el-Hayri uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Şimdi bu fırsat elime geçti. Ama gitmeden önce benden istediğiniz kitapları size teslim etmek istiyorum. Günümüzün bütün genel ilimlerini kapsayan 20 ciltlik El-Hasıl vel-Mahsul kitabını yazdım. Ahlakla ilgili El-Bir vel-İsm Risalesi ve dirilişle ilgili bir risale, ayrıca Kur'an'daki bazı surelerin tefsiriyle ilgili bir kitap ve matematik dışındaki tüm bilgileri içeren El-Mecmu kitabını hazırladım ve şu anda karşınızda duruyor. Bunu benden kabul ederek beni onurlandırmanızı isterim, dedi. İki yaşlı adam bu Ali'nin yüzüne hayranlıkla bakıyor, büyük bir şaşkınlık içinde söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Zira bu kadar yoğun olması ve meşgalesine rağmen çok kısa bir sürede bu kadar kitabı yazabileceğine inanamıyorlardı. Konukların şaşkınlığı henüz bitmemişti ki bu Ali sözlerine şöyle devam etti. Sizlere yük ve sıkıntı olacağını bildiğim bir ricam olacak. İnsanlıktan nasibini almayan kötü insanlar tarafından zarar gören benim evimi komşulardan isteyecek olan birine satın. Parasıyla kardeşim Mahmud'un da yardımıyla anne ve babamın mezarına sağlam bir türbe yaptırmak istiyorum. Zira birkaç gün içinde binlerce Türk atlısı bu mezarlıktan geçecek. Eğer bu sevdiklerinin mezarlarında sağlam bir türbe olmazsa, mezarları binlerce atlı tarafından çiğnenecek. Misafirlerden biri büyük bir üzüntü ve endişeyle başını gökyüzüne doğru kaldırarak, ''Bu beladan Allah'a sığınmalıyız.'' dedi. Bunun üzerine bu Ali şöyle karşılık verdi. ''Evet, haklısınız. Allah'a sığınmalıyız. Fakat bu ilahi bir musibet değildir ki. İki nankör ve kötü niyetli insanın eliyle bu temiz insanların üzerine musallat edilen dünyevi bir felakettir. Ve halkın bizzat kendisi bu beladan kurtulması için ayaklanması gerek. Zira bu ülkede artık zulme karşı mücadele edecek adil ve güçlü bir yönetici kalmamıştır. Samanilerin Gazneliler dışında ne bağnaz ne gösterişli, aksine son derece bilgili ve ilim sahibi, Türkçe konuşan komşuları da vardı. Harezm şahları da beceri ve yeterlilikleri nedeniyle Harezm hükümdarlığına ulaşmış kölelerdi. Harezm uçsuz bucaksız çöllerin ortasında yemyeşil bir ülkeydi. Orada yolculuk yapmak çok zor, aynı zamanda tehlikeliydi. Ama her zaman büyük inek ve koyun sürüleri, sayısız atlar uzak ve yakından Harezm topraklarına gelir, bir süre burada kalıp uçsuz bucaksız meraları kullandıktan sonra başka meralara göç ederlerdi. Samaniler döneminde bu bölge kendi topraklarının müreffeh ve verimli bölgelerinden biri olarak kabul edilmiş, sığır, özellikle inek, koyun ve at yetiştiriciliği, kuzu derisi ve değerli deri şapkaların ihracatı açısından önemli bir konuma sahip olup bu ülke halkına muazzam bir zenginlik getirmiştir. Harezm'in yönetimi ve hükümdarlığı Samanoğulları döneminin sonuna kadar Samanoğulları yetkililerinin elinde bulunuyordu. Harezm hükümdarları bu hanedanın çöküşünden birkaç yıl önce bağımsızlıklarını kazanmış ancak Samanilere her daim sadık kalmışlardı. Hicri Gameri 1391 yılının Ramazan ayının son gününde Hüseyin ve Mahmud isimli iki garip genç yanlarında bir köle ile birlikte Harizm'in merkezi olan Gürgenç şehrine girerek sokak sokak kendileri için kalacak bir yer aradılar. Tanımadıkları ve yabancısı oldukları şehrin sokaklarında barınabilmek için Ulu Cami yakınındaki büyük meydana doğru yürüdüler. Fakat sığınacak yer bulamadıklarından dolayı biraz dinlenebilmek için Ulu Cami'nin bir köşesine oturmak zorunda kaldılar. Cami avlusunun diğer tarafında ise bir grup alim, hukukçu ve ilim adamı toplanıp ilmi ve dini konular üzerinde tartışma ve müzakere ediyorlardı. Meclisin başında cübbeli, saygın bir adam oturuyordu. Bir grup köle ve yardımcı çevreyi gözetliyor ve yeni gelen bilim adamlarını yönlendiriyordu. Duyduğu mesele yeni gelen iki kişiden birinin dikkatini çekti. Yavaş yavaş alimler meclisinin yolunu tuttu ve bir köşeye oturmadan önce yüksek sesle selam verdi. Ama hiçbir cevap duymadı. 20-22 yaşlarında olan genç adam üzgün bir halde alçak sesle Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti anlamı ile tilavet etti. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengi ile karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Evet, bu ayeti öyle bir belagatla okudu ki oradaki herkesin dikkatini kendisine çekti. Ve yavaş yavaş tüm gözler o tanıdık olmayan sesin geldiği yöne doğru yöneldi. Kalabalığın ortasında bulunan tuhaf ve tozlu başlı bir gencin bu cesareti ve içten ifadesi çok tuhaftı. Daha da tuhafı gündeme gelen konu hakkında hemen yaptığı yorum ve bunu yanında oturan adamla alçak bir şekilde paylaşmasıydı. Harezm Şah'ın emri üzerine şehrin büyük alim ve hukukçularından Harezm topraklarındaki sığır, koyun ve at sürülerinin ihracat ve ithalatından vergi toplanması konusunda sorular soruluyordu. Genç alim ve hukukçular, ihracat ve ithalat vergisinin yıllar öncesinden alındığı ancak doğru hesaplanmadığı, şimdi asıl konunun şer'i açıdan bu meselenin hükmünün ne olduğu konusunun açıklığa kavuşturulması olduğunu belirttiler. Orada bulunan herkes sessizdi. Herkesin dikkati yeni gelen genç adama ve onun sözlerine odaklanmıştı. Kuşkusuz böyle bir durum herhangi bir yetkili konuşmacı için affedilemez, ancak her zaman ilim adamlarına saygı göstermeyi görevi olarak gören sarayın sadrazamı Ebu Hüseyin Sehl özel bir sabır ve vakarla oradakilerden birine şöyle sordu. Ebu Sehl efendi, mesele neyle ilgilidir? Kur'an-ı Kerim ayetini siz mi tilavet ettiniz? Ebu Sehl, değerli bir hazine bulmuş gibi sevinçle şöyle yanıt verdi. Hayır sadrazamım, bu yeni gelen yabancı iki genç Kur'an-ı Kerim ayetini okudu. Öyle görünüyor ki kendisi bir alim, münakaşacı ve yazardır. Zira az önce sorumuzun cevabını çok basit ve etkili bir şekilde yanıtladı. Bunun üzerine oradaki insanlar ayağa kalkıp herkes hep bir ağızdan şaşkın bir şekilde genç adamın yüzüne bakarak sorunun cevabı nedir diye sordular. Ebu Sehl sözlerine şöyle devam etti. Bu genç adam diyor ki, bu örfi bir konudur. Örf ve adetler, kanun ve içtihat esasları ile şeriat hükümlerine aykırı olmadığı, adalet ve eşitlik ilkesine uygun ve toplumun refahı doğrultusunda olduğu sürece genel olarak uygundur. Öncelikle bilinip kesin olması şartıyla ve de haksız yere ele geçirilip hakkı olmayana verilmemesi gerekir. Orada bulunan insanlar ikişer ikişer konuşmaya başladılar ve tartışma epeyce kızıştı. Sadrazam hiç şüphe kalmaması ve kesin bir sonuca ulaşabilmek için tüm ulemanın tek tek görüşlerini alıyordu. Üstad Ebu Reyhan Biruni, çok sessizsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. O şöyle yanıt verdi. Efendimiz, ben fakih değilim. Matematik ve astronomi konuları dışında yorum yapamam. Üstad Ebu Naz Iraki, sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sordu. O da şöyle karşılık verdi. Efendimiz, ben sadece matematik ve müzik konusunda uzmanım. Şer'i konuları o kadar iyi bilmiyorum. Sadrazam ardından, Üstad Ebul Hayr Hammar, Üstad Hacı Ebu Sehl, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sordu. Ebu Sehl kalabalığa hitaben şöyle dedi. Efendimiz, bu genç adam doğru söylüyor. Şeriat hükmü budur. Buradaki tüm alim ve hukuk adamları da bu yabancı genç adamın görüşünü onaylıyor. Vezir-i Azam yeni gelen gence cana yakın ve nazik bir sesle şöyle dedi. Sizlerin saygıdeğer fakih ve alimler grubuna katılmanızı tebrik ediyorum. Aramıza hoş geldiniz. Fakat bu ayeti kerimeyi okumaktaki maksadın nedir? Bizim konumuzla ne alakası var? İzah eder misin? Diye sordu. Adam şöyle cevap verdi. Aslında alakasız da değil. Zira İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Bir kimse sana geldiğinde selam vermek haktır. Her ne kadar ben Harezmlerden olmasam da sizin aranıza gelmiştim. Şer'i hükme göre benim selamıma cevap vermek size farzdı yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine orada bulunan insanlar gülmeye başladılar. Genç adamın sözünü onayladılar. Sadrazam sözlerine şöyle devam etti. Evet, söyledikleriniz çok doğrudur ama Allah-u Teala tövbe ve dönüşün kapısını da açık bırakmıştır. Tövbeleri bağışlayan ve kabul edendir. Hele ki yükümlülüğün yerine getirilmesi ya da telafisi için çaba gösteriliyorsa. Şimdi sizi ihlas ve büyük samimiyetle selamlıyor ve aramıza katılmanızdan mutluluk duyduğumuzu belirtiyoruz. Şimdi bana söyle bakalım, nereden geldin, Harezm'de ne yapıyorsun? Genç adam sözlerine şöyle devam etti. Ben Buhara'dan geliyorum. Harezm kralına sığındım. Yalnızca burada bulabileceğim alimlerle tanışmak için buraya geldim. İlim ehli Ebu'lu Hüseyin Sehli arıyordum. Ve şimdi öyle zannediyorum ki Allah'ın lütfu sayesinde takdir beni ona doğru yönlendirdi. Onu buldum sanırım diye cevap verdi. Bu sözlerin üzerine sadrazam, evet, evet doğru gelmişsiniz. Adınız nedir diye sordu. O da Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina diye cevap verdi. O sırada orada bulunan insanların sevinç ve mutluluk çığlıkları yükselmeye başladı. Herkes bu Ali'nin Gürgeç'e gelişinden sevinç ve mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Vezir büyük bir hayranlık içinde kollarını ona doğru açıp şöyle diyordu. Selam sana ey bilge Pursinamız. Adın ve şöhretin ve kitapların senden önce şehrimize ve diyarımıza ulaşmıştır. Evet, doğru gelmişsin ama biz de çok büyük bir hazineye kavuştuk. Gel seni kucaklayıp bağrıma basayım. Sonra da, yok, yok, hayır, siz yerinizde kalın. Ben bizzat kalkıp sizin yanınıza gelmek istiyorum. Ve bir an önce Harezmşah meclisine gitmeli, ilim sevdalısı ve alim hükümdarımızı sizi görmekten şad etmeliyiz dedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.